Ayrım 7.
O küçük bir köpeğin uluması gibi bir çığlık fırlatıyordu. Büyük bir telaş ve keşmekeş. Ben oldukça kırmızı bir yüzlü, orada Eli teyzenin ve yüzlerce binlerce insanın bakışları altında otururken suyu tepsi ve tabakların arasından silmek için bir garson kız geliyordu. Eli teyze sertleşmiş bir yüzle bana "Seninle sonra konuşuruz," dedi. Gizli bir bakış fırlatıp yan masaya baktığımda benim yaşlarımda bir kızın oturduğunu görüyordum. Gözlerimiz karşılaşıyordu ve tam bir anlayışlı bakışı ve gizli bir onayı paylaşıp takas ediyorduk. Tebessüm ediyordum ve aniden mutluluk bastırıyordu beni. Yorkshire bataklıklarındaki güneşli yaz günlerini, köpeğim Glenny ile gülerek nasıl çalılıklarda dolaşıp azdığımızı hatırlıyor, vücudumun yeniden sıcakla ısındığını hissediyordum. Bütün gün boyunca okulda babamla geçirdiğim korkunç bir gecenin izleriyle uğraştıktan sonra. İşte yine. Bu hatıra defedilecek gibi değildi. Güzel bir şey düşünmek istediğimde bile tuzağa düşüyor, her defasında o pislikte son buluyordu. Ben yine o kıza doğru bakıyordum. O kalkmak üzereydi. Az sonra biz de gidiyorduk. Büyükler parkta bir akşam yürüyüşü yaparken ben bir zamanlar içinde yaşadığımız eve bakıyordum. Bir sabah bir çocuk aşağıda caddede bir yerlerde "Anneciğim" diye seslenmişti. Bir pazar sabahı erkendendi ve annem oldukça kızgın uyandırıldığı için seslendi. "Ne?" "Anneciğim" diye çocuk bir daha seslenmişti. "Daha çok erken," diye şikayet ediyordu annem. "Anneciğim," bir daha. Yatağımda mutluluktan nasıl yuvarlandığımı hatırlıyorum. Birileri annemin katı kurallarına karşı gelecek cürete sahipti diye. Sonunda annem fark etmişti ve biz birlikte buna gülüyorduk. Pazarları ancak saat 10'dan sonra ona gidip koynuna sokulmaya cesaret edebiliyordum. Ondan önce uzun bir parça ip alıp saatlerimi onu düğümleyip çözmekle geçiriyordum. Bir defasında harika bir doğum günüm olmuştu bu evde. Okuldan birkaç kız davet etmiştim. İçlerinde Yiğit de vardı. Yiğit'e hayrandım. Anneme okulun ilk gününde o küçük, güzel, siyah saçlı ve siyah gözlü kızla aynı sırada durmaktan ne kadar memnun olacağımı fısıldamıştım. Yiğit de aynı anda kendi annesine o küçük sarışın mavi gözlü kızla aynı sırada durup duramayacağını sormuştu. O andan itibaren biz ayrılamaz olmuştuk. Bir gün kavga edip ertesi gün yeniden barışmamıza rağmen. Tüm yıllar boyunca aramızdaki bağ hiç kopmamıştı. En yakın zamanda onu aramaya karar veriyordum. Peter'ı da. Yiğit ve Peter İngiltere'de geçirdiğim tüm zaman zarfında bana yazmışlardı. Peter bir yatılı okuldaydı ve Yvette şu sıralar tatildeydi. Peter'a annemin beni haftada bir gönderdiği bale okulunda tanımıştım. Tuhaf bir şekilde birdenbire aklıma bir şey geldi. Pantolonumu giyerken kendi kendime acaba bende yolunda gitmeyen bir şey mi var diye sormuştum. Zira ben erkek çocuğu değildim ama bende yukarısı da aşağısı da yassıydı. Niçin şimdi bunu düşünmek zorundaydım? Diğer kızlarla birlikte bir veli gecesinde dans etmek için seçilmiştim. Ben Mozart'ın bir eseriyle dans etmiş ve tam seyircinin önünde eğilmiştim ki küçük bir erkek çocuğu bana doğru hızla geldi, kolunu omzuma koyuyor ve bütün bir ömrüm boyunca seni bekledim diyordu. Veliler yankılanan bir kahkaha kopardılar. Ben ve o da aynen. Annesi Rus, babası İtalyandı. O sanatçı olmak istiyordu ve 10 yaşına göre yeterince enerjisi vardı. O zamandan beri hepimiz arkadaş olduk, onun ailesi, ben ve anne. Yvette gibi onun da siyah kıvırcık saçları ve siyah gözleri vardı. Eli teyze benim oturmakta olduğum banka doğru gelip aynı soğuk tonda "Şimdi eve gidiyoruz ve sonra da hemen yatağa," dedi. O akşam yatak odasındaki sandalyenin üzerindeki çoraplarım ölü yılan gibi görünüyorlardı. Teyzem son hafta boyunca benimle uyumuştu. Bu yüzden sinirliydim. O daha banyodayken ben kendimi yatak odasındaki aynada inceliyordum. Sinirli bir şekilde yine sivilcenin üzerinde oluşan kabuğu kaşıyıp kaldırıyordum ve kendime son zamanlarda neden bir dakika kendimi tamamen mutlu hissederken diğer dakika tümüyle korkunç, sefil ve yalnız hissettiğimi soruyordum ve sürekli yorgundum. Eli teyze uzağa gözlüksüz göremiyordu. Flanel geceliği içerisinde solgun, hala sessiz ve dargın bir ifadeyle içeri geliyordu. Kendimi suçlu ve kötü hissediyordum. Ben öteki odada uyuyacağım. İyi geceler. Senin için çok şey yapan insanlara daha fazla dikkat etmeyi öğrenmelisin. Bu akşamki davranışın hiç hoş değildi ve yüz kızartıcıydı, dedi. Kapıyı kapattığında biraz olsun rahatlamıştım, ancak yine de kötü hislerimi tam silkeleyememiştim. Bu yetişkinler nasıl bu kadar cahil ve adaletsiz olabiliyorlardı? Birdenbire kendimi hafiflemiş ve neşeli hissediyordum. Ben bir artistim diyordum aynanın karşısında. Ben baş döndürücüyüm. Elizabeth Taylor'ım ben. Ne aptal bir ülke. Çocuklar sadece şu Walt Disney denen şeyi seyredebiliyorlar. İngiltere'deki gibi doğru dürüst filmleri değil. Ben harikulade güzelim ve Fred Astaire gibi dans edebiliyorum. O ve Danny Kaye benimle hemen evlenirlerdi. Ne büyük bir kayıp dünya için beni dans etmeye bırakmamaları. Onlara göstereceğim. Günün birinde ben de ünlü olacağım. Herkes beni sevecek. Hayali seyircilerimin önünde eğiliyor, alkışlara kulak kabartıyordum. Aniden ne kadar gülünç olduğumun farkına vardım. Aynadaki aksime dilimi çıkarıp gerisin geriye yatağa bırakıyordum kendimi. Tekrar dikilip oturuyor ve gülüyordum ve gerçekten güzel güldüğümü, aslında hep gülmem gerektiğini düşünüyordum. Ben küçük ve tatlı bir kızım. Kendi kendime sarılıyor ve bir bebek sesiyle konuşmaya başlıyordum. Tabii ki öyleyim. Ben küçük tatlı bir kızım. Anneciğim ve babacığım, onlar gülümseyen yüzler, sıcak vücutlar, kuvvetli kollar ve samimi ses. Onlar bana delicesine tutkunlar, bana tapıyorlar. Bensiz olamazlar. Gülüyorlar ve benim muzipliklerimi seviyorlar. Onların benim kederlerimi ve tüm kötülükleri büyüyle ortadan yok edebilecek güçleri var. Bana yakınlık, güven ve huzur duyguları veriyorlar. Sevilmek duygusu. Niçin ağlıyorum öyleyse? Olivia, niye bu kadar gürültü yapıyorsun? Ne oluyor? Hans, soğuk su getir ve bir de havlu. Boğuluyor. Bak, seni azarlamak ve bu kadar üzmek istememiştim. O kadar şiddetle ağlama. Sakin ol, sakin. Ağlamayı bırakmaya çalış. Eğer... Olivia, Oli, sakin ol. Nihayet yine kendi kontrolümü elime geçirebiliyordum. Bir an için öleceğimi zannettim çünkü artık nefes alamıyordu. Tüm bedenim daha önce hiç yaşamadığım bir hıçkırıkla sallanıyordu. Beni hakimiyetine alıyordu. Kendi üzerimde etkim yoktu artık, beni parçalayacak kadar kuvvetliydi bu hıçkırık ve ben de telaşa kapılıyordum. Yavaş, çok yavaş olarak biraz sakinleşiyordum. İlk kez bu tür düşünce ve soruların akınına uğruyordum. Onları içimde taşıdığımdan dahi haberim yoktu. Bu dünyadaki herkes değerlidir, değil mi? Biz hepimiz değerliyiz. Ünlü olalım veya olmayalım. Yoksa niçin anneciğim ve babacığım beni sevmiyorlar? Niçin beni hep terk ettiler veya bana acı verdiler? Niçin? Ama onlar seni seviyorlar. Annen seni çok seviyor, bunu biliyorum. Bana bunu sıkça söylüyordu. Baban da seni kendince seviyordu, fakat hastaydı, zavallı hasta bir adamdı. O kendi hislerini gösteremiyordu. Biz de seni seviyoruz, Hans ve ben. Hah, böyle daha iyi işte. Hadi gülümse biraz. Bana bir tebessümün bile yok mu? Böyle çok daha iyi işte. Şimdi gevşe biraz ve ben de sana ballı sıcak süt yapayım. İsviçre balı, senin o çok sevdiğin yulaf ekmeği üzerinde tereyağıyla. Eli teyze, hepimizin birbirimizle arkadaşça ve sevgi dolu geçinmesi gerekmez mi? Demek istiyorum ki, neden annem aniden Andreas'ı kocasından daha çok sevdi? Neden babam bütün bunları yaptı ve o şimdi nerede? Niçin savaşlar var? Neden annemle babam onca savaş yılları süresince ayrı kaldılar? Demek istiyorum ki, kendisi için o kadar önemli olduğumuz bir tanrı varsa, eğer ki o bizim için tüm dünyayı yarattı, tüm evreni, güneşi, ayı, yıldızları, hayvanları ve çiçekleri sadece bizim için, hatta kelebekleri. Bir düşünsene, nasıl bir emek ve güçle karıncaları donatmış ki bu kadavrayı kemiklerine kadar temizleyebiliyorlar. Bitlerin minnacık kaslarını bir düşün, kar çiçeklerinin sert ve donmuş toprağa delen güçlerini. Tüm bunların ardındaki plan, eğer milyonlarca yıldan beri tüm bunlar bizim için var ve işliyorlarsa, yalnız bizim için öyleyse, niçin biz de sadece hep birbirimizi sevmiyoruz? Teyzem bana bakıyordu ve hemen hemen çekingen bir hareketle saçımı okşuyordu. Kollarımla dizlerimi sarıyor ve eğer dikkatsiz ve terbiyesiz idiysem üzgünüm. Biliyor musun, açıklaması zor ama ne zaman başkalarından artık sevgi görmediğim hissine kapılsam, onlara belli ki kendi sevgimle ulaşamıyorum, kendimi koparılmış, atılmış gibi hissediyorum. Nefret ediliyormuşum hissine kapılıyorum. Bir gün denizde, bu benim denizi ilk gördüğümdeydi, babacığım bana bir taş atmıştı. bilerek taş yüzümü yandan sıyırmıştı. Hala çok iyi hatırlıyorum. Bebeğimi gizlice yatağıma aldığımda ve o bunu fark ettiğinde, her defasında ben ağlayarak uyanıncaya kadar bana bebeğimin porselen kafasıyla vuruyordu. Bir yerlerden annemin de ağladığını duyuyordum. O gün denizde oldu. Birdenbire dalgalar durdu. Rüzgar aniden dindi ve sanki sessizce ölü kuşlar gökyüzünden düşüyorlardı. Bunu açıklayamam. O zamandan beri sık sık öyle olurdu. Sanki baş aşağı korkunç bir kuyuya düşüyordum. Ve o hep yeniden oluyordu. Ne zaman mutlu olsam korkunç bir şey oluyordu benim duygularımı ezen. Bunu ben hayal kırıklığı dönemi diye adlandırıyordum. Ebediyen sürecek gibi görünüyordu. Sanki hiç sevinemeyecekmişim gibi. Mutlu zamanların hatıralarını da mahvetti diyordum. Ellie teyze de, hepimiz bu tecrübelerden geçiyoruz Ollie. Sürekli. Yaşam böyle. Ancak eminim ki seni bekleyen daha çok güzel zamanlar var. Senin yaşamın daha yeni başlıyor diyerek bana bir öpücük verip yatmaya gidiyordu. Beni öptüğü yere dokunuyordu ve uzun süre uyuyamıyordum. Bir süre sonra doğruluyor ve günlüğümle bir kalem alıyordum elime. Yazmak hep işe yarıyor gibiydi. 14,5 yıldan beri bu dünyada yaşıyorum. Bu 14 kere 12 artı 6, 174 ay eder. Yarın hesaplayacağım. Çarpı 52 hafta, çarpı 7 gün, çarpı 60 dakika. Bazen bu zamanlarda anneciğim ve babacığım gülen yüzler oluyorlardı. Anneciğim babacığımdan daha çok. Babacığım. Bana Noel'de oyuncak kutuyu yapanın aynı adam olduğu düşünülürse. Yuvarlak tahtadan bir kutuydu. Onu yapmak için saatlerce uğraşmıştı. Önce onu zımparalamıştı. Sonra kapağına içinden metal bir çubuk geçebilen bir çentik yapmıştı. Kapağı açmak amacıyla onu aşağı bastırdığında hırsızların onu açmasını önlemek için müzik mekanizması harekete geçiyordu. Kutu çalmaya başlıyordu. Onu ne kadar güzel yaptığını görünce çok sevinmişti. Kutu gerçekten güzel yapılmıştı. Noel'de bir tane de anneme yapmıştı. Bana bir de çalmam için His Master's Voice gramofonu hediye etmişti. Bir de Tchaikovsky'nin 1. ve 2. piyano konserini ve Teddy Bear's Picnic planı. Tırnaklarımı kemirmeyi bırakmalıydım. Neden acaba anneciğim ve babacığım birbirleriyle konuşup gülmeyi kestiler? Ben yorgundum. Şimdi dönüp uyumak istiyordum. Eğer yatağımda yuvarlanırsam ve yaylar gıcırdarsa bu teyzemi artık rahatsız etmezdi. 6. Annemin geleceği gün yataktan yuu gibi bir çığlıkla fırlıyordum. Andreas beni saat 10'da alıyordu. En güzel elbisemi giymiştim ve Ellie teyzenin fondöteniyle çenemde yeni çıkmış 4 sivilcemin üzerine tampon yapmıştım. Havaalanına doğru yola koyulduğumuzda içimizden birinin, annem veya benim, yeniden buluşmamızdan önce öleceğimizden emindim. Bu gerçek olamayacak kadar güzel bir şeydi. Sonra o aniden gülümseyerek önümde duruyordu. Ne kadar güzel olduğunu unutmuştum. Anneciğim, ben ona koşuyor ve sarılıyordum. Hayatım diyordu o. Öpüşüyorduk ve birbirimizi sıkı sıkı tutuyorduk. O Andreas'a gidiyor ve ona sarılıyordu. Glenn'i nerede anneciğim? Glenn'i nerede? Onu Ilkley'de, Clark'larda bıraktım. Andreas, mutlaka şimdi kuvvetli bir İsviçre kahvesi istersin. Hem de şöyle yanında ay çöreğiyle. Hadi restorana gidelim. Bagajını daha sonra alırız. Ben onların arkasından ağır ağır yürüyordum. Gerçek ben ezilmiş yerde yatıyordu. Yüzünü saklayıp ağlıyordu ama annemin kızı duygularını göstermeye cesaret edemiyordu. Sadece o başkalarının ondan beklediklerini ve ona izin verdiklerini gösteriyordu. Bunu ben çok iyi biliyordum. Bu ezelden beri hep böyle olmuştu. Ne kadar uzun bir zaman hayatım. Evet, bir kahve lütfen. Reçel, İsviçre peyniri ve nihayet İsviçre tereyağıyla. Ne harika. O benim ve Andreas'ın ellerini kavruyordu. Bize gülümsüyordu. Onun ellerini seviyordum. Gençlik dolu ve pratik ve bir de çaresiz. Araştırır gibi gözlerimin içine bakıyordu. Sanki beni kontrol ediyordu. Hayatım? Ben gülümsüyordum. Dua ediyordum. Var kuvvetimle gözyaşlarımı bastırıyordum. Beni gördüğüne seviniyor musun darling? Bu bildik eski hatadan dolayı gülmek zorundaydım. Hep dear'ı darling'le karıştırıyordu. Benim yanağımı okşuyordu, Andreas'a bakıyordu ve ikisi de benim şimdi gelen gözyaşlarımı fark etmiyorlardı. Onları yemek sırasında saklamayı da iyi becermiştim. Annemin gelişinden sonraki bu gece acındırma ve suçluluk duygularım beni yeniyordu. Kendimden nefret ediyordum. O kadar sinirli ve kendimden geçmiştim ki, çünkü köpeğimi bir daha asla göremeyecektim. Öyle ki ağlamayı bırakamıyordum. Andreas beni köpek yüzünden annemin eve dönüşünü mahvetmemem için ikaz ediyordu. Ben iyi ve geçimli olmaya çalışmak ve bu beni sürekli rahatsız eden hüznü üzerimden atmak istiyordum. Beni kemiriyordu, ağır bir yük gibi beni aşağı çekiyordu ve beni geceleri yatmadan önce korkulu ahlar çekmeye zorluyordu. Ellie teyzedeki akşam yemeğinden annem, "Neo, şu yemekte sesli ah çekme alışkanlığın hala var. Umarım bu huyunu terk edersin," diyordu. "Hiç fark etmedim," diyordum. "Gündüzleri fark etmiyorum." Onun muayenehanesinin yakınlarında uzun koridorlu bir daire kiralıyorlardı. Andreas her şeyi organize etmişti, hiçbir şey eksik değildi. Birlikte yeni bir yaşam diye düşünüyordum. Glenny'den artık bahsetmiyordum. Zira annem kendisinin de aynı şekilde üzgün olduğunu söylüyordu. Bir köpeğimiz olmadığı için. Onun hep bir köpeği olmuştu ve Glenny'den ayrılmak onun için de çok korkunç olmuşmuş. 2 hafta sonra bugünü Ellie teyzede geçirmem söylendi. Keyfi bozuktu ve kızgındı. Daha annen geri gelir gelmez senin eşyalarını aldı ve siz kaybolmuştunuz. Ama şimdi seni burada tekrar görmek çok rahatlatıcı. Nasıl davranmam gerektiğini bilmiyordum ve ona bakmaya cesaret edemiyordum. Saat 6'da beni tekrar eve götürüyordu. Yeni dairemizin kapısını açtığımda küçük bir Airedale Terrier, uzun, beceriksiz bacakları üzerinde sıçrıyor ve koşuyordu. O uzun ve cilalanmış koridorda ileri geri koşup duruyordu. İkide bir dengesini kaybedip çenesinin üzerine düşüyordu. Sadece yeniden kayıp yere düşmek için doğruluyordu. Şaşkınlık içinde ona doğru gittiğimde Andreas geldi ve "Annene yeni aldığım köpek nasıl? Hoşuna gidiyor mu? Adı Rex. Safkandır. Çok güzel ve komik değil mi?" dedi. Anneciğim bu yeni gelene bakmaya doyamıyordu. Daha sonra onu yeni yatağa oturtuyorduk. Rahatı için en iyi şekilde hazırlanılmıştı. Biz dışarıya yemeğe gidiyorduk. "Biz bu 2 hafta içerisinde çok şeyler başardık," diyordu annem memnuniyetle. "Yeni bir yuva, yeni bir köpek ve şimdi de senin için harika bir kız pansiyonu, Olivia." Ben kaşığımı elimden düşürdüm. "Yarın stada görmeye gidiyoruz. Orası İsviçre'nin en modern ve en pahalı genç kızlar enstitüsü." "Yarın mı?" "Sadece bakmak için, darling. Babanın firması masrafları karşılayacak. Oraya gitmek zorundasın. Bak, bu benim elimde değil. Babanın firması ve kanun beni seni eğitmede çaresiz bırakıyor. Onlara göre senin kendi yaşında genç insanlara, genç kızlara ihtiyacın var. Orada çok mutlu olacaksın, biliyorum. Ve sen böyle bir fırsattan dolayı minnettar olmalısın." Üzgün görünüyordu. "Anneciğim, sen ve çaresizlik. Sen dünyanın en muhteşem annesisin. Beni senden alamazlar ya. Senin ne kadar iyi bir anne olduğunu ben biliyorum. Bunu onlara söyleyeceğim." Bana bakıyor ve düşünceli bir halde gülümsüyordu. Andreas ona bakıyordu. Çok etkilenmişti ve o büyük pembemsi çilli pençesini annemin küçük bronzlaşmış elinin üzerine koyuyordu. "Başka seçim hakkımız yok canım," diyordu. "Tüm bu dışarıdaki dar kafalı ve bizi yargılayan insanlar sadece kıskanıyorlar. Bizim günah işlediğimizi ve ahlak dışı yaşadığımızı düşünüyorlar. Bu yüzden de senin için uygun değilmişiz. Senin gitmen lazım." Annem diyordu ki, "Başka kızlar, arkadaşlar, kayak yapmak, dağ havası, iyi ve geniş bir eğitim senin için bir teselli olacak." Başka çıkış yolu göremiyordum. Yine bir vedalaşma. Bir kez daha bir köpek kalabilecekti ve ben gitmek zorundaydım. 7. Gstaad. İsmi bile zor telaffuz ediliyordu. Kent dükünün Le Rosais'ta okula gittiğini ve birçok ünlü insanın ve artistin Gstaad'a büyük rağbet gösterdiklerini anlatıyorlardı. Ben dünyanın her tarafından toplumun üst kesimlerinden gelen kızlarla bütün bir yaşam boyunca sürecek olan arkadaşlıklar kurabilecektim. Bu heyecan verici gibi gelmiyor mu? Bunların benim için yeni dertler, ayrılık ve defalarca dışlanmaktan başka bir anlamı yoktu. Thun, Spies ve Schwarzenmann üzerinden Gstaad'a gidiyorduk. Çevreye dikkat etmemek mümkün değildi. Zira dağlar, göller ve köyler şelaleleriyle nefis kesici güzellikteydiler. Genç kızlar enstitünün yolunu buluyorduk. Orası dev gibi üç katlı güneşten solgunlaşmış bir şaleydi. Parıldayan kar kümeleriyle kaplı dağlara dönmüş tüm balkonlarında pembemsi ve kırmızı çiçeklerle işlenmiş çiçek saksıları asılıydı. Bir an için kurumlu Bradford'un resmini bu görüntünün arasına sıkıştırdım. Bir bayan bize kapıyı açıyordu. Giriş salonu çok etkileyiciydi. Tahta kaplamalar güllerle boyanmıştı. Sandıklar ve dolaplar dekorla uyum içindeydiler. Nereye bakarsak bakalım antikalar vardı. Bakır gravürler ve tablolar asılıydı. Madame bize gülümsüyordu ve sıcak kalpli gibi görünüyordu. Bu nedenle anneme, "Anneciğim, ondan beni yemek yemeye zorlamamasını rica et lütfen," demeye cesaret ediyordum. "Aptalcık." Annem benim adıma özür diliyor ve ona Fransızca kötü bir çocukluk tecrübesinden dolayı insanların beni yemek yemeye zorlamalarından korktuğumu açıklıyordu. Madame bana dönerek arkadaşça, "Bu konuyu hiç merak etmenize gerek yok. Acıkırsanız yersiniz, yoksa yok. İstediğiniz kadar da yiyebilirsiniz. Hoşunuza giden yemeği kendiniz alabilirsiniz," diyordu. Birden kapı çalındı. Açık mavi gömlekli, yakışıklı genç bir adam daldı içeriye. "Affedersiniz madam," bize dönüyordu ve ben ömrümde gördüğüm en mavi gözlere bakıyordum. Rahat bir tebessümle, "I don't like your hair but I miss you," dedi. "Saçlarınızdan hoşlanmıyorum ama sizi özledim." Benim ağzım açıktı. Herkes kibarca gülüyordu. Ben ilk defa saçımı perma yaptırmıştım ve kendimden çok emindim. Bu adamın böyle garip şeyler söylemesine hayret ediyor ve ona soruyordum. "Niye benim saçlarımdan hoşlanmıyorsunuz?" Yanlış anlama açıklığa kavuştuğunda rahatlamış kahkahalar yankılanıyordu. O Hollandalı şivesiyle tavşan gibi koşuyordum ama sizi kaçırdım demişti. Bizim trenle geleceğimizi sandığı için boşu boşuna bizi karşılamak için istasyona koşmuştu. Diğer dört kız bugün orada bulunan ve kendilerini madama tanıtmak isteyenler bana oranla oldukça yetişkinlerdi. Hepimiz farklı ülkelerden olduğumuz için anlaşamıyorduk. Karşılıklı tanışıp tebessüm etmekle kaldık. Okulda çoğunlukla Fransızca konuşuluyordu. Benim 3 hafta içerisinde okula başlayabilmem kararlaştırıldı. Bir sürü şeyin alınması ve ismimin işlenmesi gerekiyordu. Neredeyse bu güzel, sakin ortamda bulunan okula girdiğime seviniyordum. Banyolu, balkonlu, jimnastik salonlu odalardan çok etkilenmiştik. Okul bizi hayrete düşürmüştü. Annem, "Görüyor musun Ole?" diyordu. Annen her şeyin en iyisini biliyor ve sevgiyle kolumu sıkıyordu. "Patene, kayaklara ve iyi çizmelere ihtiyacı var," diyordum adam. "Kayak pantolonu, kazak ve anoraklar buradan ısmarlanabilir. Zira onlar mavi, beyaz, kırmızı okul formasının bir bölümü sayılıyorlar. Yaşasın Fransa! Gece elbiselerine de ihtiyacı var diğer okullarda ve palas otellerde verilecek balolara gidebilmek için. Muhtemelen spor giysilere de ihtiyacı olacak. Bu tabii ki de ata binip binmeyeceğine de bağlı. Tenis veya hokey oynamak isteyip istemediğine de. Kendimi sinirli ve korkak hissetmeme rağmen sevinmiş olmalıyım. Bununla nasıl başa çıkacağım diye soruyordum kendi kendime ve Bay Ivo Van Landers diye tanıtılan yakışıklı öğretmene doğru bakıyordum. Madamın fazla vakti yok gibiydi. Bu nedenle hemen vedalaşıyorduk. Basel'e geri dönüş yolculuğunda kendimi gelirkenkinden çok daha iyi hissediyordum. 3 hafta sonra yine okuldaydım ve yeni öğretmenim tarafından selamlanıyordum. "Hello, Yorkshire'dan gelen genç İsviçreli bayan," derken bana gülümsüyordu. "Her sabah size özel Fransızca ders vermem lazım ki dile yetişesiniz. 2-3 haftaya kadar bayan bir Fransızca öğretmeni geliyor, gramer ve telaffuz öğretmeye. Ben o zaman edebiyat derslerini üstleneceğim.